Ayrım 21. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 254. 3. Bölüm. 1. Kısım. Fresne'deki merkez cezaevi Paris'in 12 mil kadar dışındaydı. Yüksek duvarlarla çevrili eski binalardan meydana gelmişti. 3 büyük bölümü ve yardımcı kısımları vardı. 1. bölümün C kanadında görevli gardiyanların hepsi Almandı. Bu kanat Paris'teki Alman Emniyet Örgütü'nün denetimi altındaydı. C kanadının 67 numaralı hücresinde ince yüzlü genç bir adam vardı. Acınacak haldeydi. Yanakları çukurlaşmıştı. Sırtında bol gelen mahkum elbisesiyle görünüşü bir kat daha garipleşmişti. Hücreler ısıtılmadığı için soğuktan donacak gibi oluyordu Thomas Lieven. 7 haftadan beri bu hücredeydi. Gardiyanlarla yakınlık kurmaya, lahana çorbasının dışında yemek sağlayabilmek için rüşvet yedirmeye ve şantala haber uçurmaya çalışmış ama başaramamıştı. Her sabah koridorda askerlerin ayak seslerini duyar, diğer hücrelerden birer ikişer mahkumları alır, sürükleye sürükleye götürürlerdi. Önce ağlamalar, sızlamalar, çığlıklar işitilir, sonra silah sesleri bunları bastırırdı. Mahkumlar asılarak öldürüldüğünden çıkan sesler daha değişik olurdu. Thomas hep, "Bugün de sıra bende," der, merak ve korkuyla beklerdi. Birden ayağı fırladı, ayak sesleri bu sefer onun hücresine yaklaşıyordu. Kapına ardına kadar açıldı, eşikte bir Alman binbaşısı belirdi. Yanında iri yarı iki kişi daha vardı. Alman Emniyet Örgütü'nün üniformasını giymişti bunlar.
Ünebel,
evet,
sorguya çekileceksin.
Nihayet diye düşündü Thomas, nihayet. Uzun süren bir otobüs yolculuğundan sonra gün ışığına çıktığında Thomas Paris'in meşhur Foch Caddesi'nde olduklarını fark etti. Bu caddedeki binaların çoğunu Alman Emniyet Servisi işgal etmişti. Yanındaki muhafızlar Thomas'ı 84 numaralı binanın holünden geçirerek kütüphane olarak kullanılan odasına getirdiler. İçeride üniformalı iki adam oturuyordu. Biri kısa boylu, yuvarlak, kırmızı yüzlü, diğeri ise solgun benizliydi. Birincisi Alman Emniyetinden Walter Eicher'di, öbürü de yaveri Fritz Winter. Yanındaki muhafız dışarı çıktı. Eicher kötü bir Fransızca ile sordu.
''Biraz konyak alır mısın Ünebel?''
Thomas kendini hiç iyi hissetmiyordu.
''Teşekkür ederim. Konyak içebilecek bir mideye sahip değilim şu sıra.''
Eicher Thomas'ın Fransızca söylediği bu sözleri tam olarak anlayamamıştı. Yaveri açıkladı. Eicher yüksek sesle güldü. Winter konuşmaya devam etti. ''Bu bayla Almanca da konuşabileceğimizi sanıyorum.'' Thomas odaya girerken masanın üzerinde Ünebel yazılı bir dosya görmüştü. Yalan söylemekle hiçbir şey kazanamayacağını anladı o an.
''Evet, Almanca da konuşabilirim.''
''Ah çok güzel, belki de aynı ulustanız.''
Eicher parmağını yarı şaka yarı ciddi salladı. ''Hadi bakalım, her şeyi itiraf etsen senin için daha hayırlı olur.'' Sigarasının dumanını Thomas'ın yüzüne üfledi. Thomas kıpırdamadı bile.
''Buraya bak Ünebel, ya da asıl adın neyse. Bizim hakkımızda herhalde bazı hikayeler duymuşsundur. Yaptıklarımızın çoğunu severek yapmıyoruz. Alman karakterine uymayan işler bunlar. Ama yemin ettik, and içtik, Führer'e bağlıyız. Kesin zaferden sonra bütün dünya ulusları Führer'in liderliğini kabul edecek. O güne şimdiden hazırlanmalıyız. O gün gelince hepimize iş düşecek.''
''Sana bile,'' diye ekledi Yaver Winter.
''Anlayamadım.''
''Bizi nasıl aldattığını biliyoruz Ünebel, o altın ve mücevherler hikayesinde. Marsilya'da, dur itiraz etme, her şeyi biliyoruz. Çok zekice bir buluş olduğunu da kabul ediyor ve takdir ediyorum seni. Akıllı bir insan olduğun için şimdi bize gerçek adını ve Berger ile de Lesseps'ten aldığın o kadar altın ve mücevheri nerede sakladığını söyleyeceksin,'' diye lafın sonunu getirdi Winter.
''Ve sana kimlerin yardım ettiğini de. Marsilya'yı işgal etmiş durumdayız. Arkadaşlarını hemen avucumuzun içine alabiliriz.''
Thomas cevap vermedi.
''Evet?'' diye sordu Eicher.
Thomas başını salladı. Bunu bekliyordu zaten.
''Konuşmayacak mısın?''
''Hayır.''
''Burada herkes er ya da geç konuşur.''
Eicher'in yüzündeki gülümseme birden silindi.
''Sefil herif, seninle yeteri kadar vakit harcadım.''
Kalktı, ağzındaki puroyu şömineye attı ve emretti. ''Haydi alın götürün.'' Winter Thomas'ı bodruma indirdi. Çok sıcak bir hücrede iki adam ellerini kalorifer kazanına bağladılar ve başladılar hırpalamaya. Bu tam 3 gün sürdü. Sabah otobüsle Fresne'deki buz gibi hücreden Paris'e getiriliyor, kalorifer dairesinde işkence edildikten sonra tekrar hücresine götürülüyordu. İlk gün dozu biraz fazla kaçırdıkları için Thomas bayılıverdi. Daha sonraki günler Thomas iki dişini kaybetmiş, vücudunun birçok yerinde yaralar açılmıştı. Bundan sonra 15 gün cezaevinin hastanesinde kaldı Thomas. Sonra her şey yeniden başladı. 12 Aralık 1942 günü otobüs Foch Caddesi'ne geldiğinde Thomas daha fazla dayanamayacağına karar vermişti. Ayher'in 3. kattaki odasının penceresinden atlamayı tasarlıyordu. O gün saat 10'a doğru muayene etmesi için Thomas'ı Ayher'in odasına götürdüler. Ayher'in yanında o güne kadar görmediği bir adam duruyordu. İnce yapılı, uzun boylu ve beyaz saçlıydı. Üzerinde Alman ordusunun albay üniforması vardı. Kolunun altında üzerinde Gekados yazan kalın bir dosya gördü Thomas. Ayher öfkeliydi.
''İşte istediğiniz adam albayım. Benimle gelecek.'' Gekados dosyası olduğuna göre size hiçbir şekilde engel olamam. Şu kağıdı imzalayın lütfen.
Thomas çevresinde her şeyin döndüğünü hissetti. O an başı döndü, gözleri karardı ve bu arada Bertrand Russell'ın bir kitabından şu cümleyi hatırladı. Çağımızda sadece beklenmeyen şeyler oluyor. İkinci kısım. Thomas Lieven orduya ait bir arabada elleri kelepçeli albayın yanında oturuyordu. Paris Alman askerleriyle doluydu ama şehir değişmemişti hiç. St. Cloud mahallesine gelinceye kadar albay hiç konuşmadı.
''Yemek pişirmekten hoşlandığınızı duydum Herr Lieven.''
Thomas gerçek adını işitince irkildi. Geçirdiği feci günlerden sonra sinirleri iyice harap olmuştu. Başına yeni işlerin gelmesinden korkuyordu. Yan gözle albaya baktı. Soylu, güven veren bir yüzü vardı.
''Neden bahsettiğinizi anlayamadım.''
''Anladınız, anladınız. Adım Werther. Askeri haber alma Paris merkezine bağlıyım. Hayatını kurtarmam mümkün. Ama buna karar vermek senin elinde.''
Otomobil büyük bahçeli bir köşkün önünde durdu. Şoför 3 kere korna çaldı. Büyük kapı kendi kendine açıldı. Araba bahçeye girdi. Sarı tuğladan yapılmış yeşil panjurlu bir villanın önünde durdu.
''Ellerinizi kaldırın.''
''Neden?''
''Kelepçelerinizi çıkarabilmem için tabii. Ellerinizde bunlar varken herhalde yemek pişiremezsiniz. Sizce bir sakınca yoksa ben cordon bleu yemeği düşünüyordum. Bir de crepe suzette. Mutfağa geçelim. Aşçım Nanet size yardım edecek.''
''Cordon bleu mü?''
Albay onu duymamış gibiydi. Kelepçeleri çıkardı. Thomas haline şükretti o an. Hayattaydı. İşkenceden de kurtulmuştu bir süre için. Ama şimdi bu işin altından kim ve ne çıkacak diye merak ediyordu.
''Çok güzel.'' dedi. ''O zaman ilk yemek olarak patlıcan dolması yapalım.''
Yarım saat kadar sonra Thomas mutfakta Nanette patlıcan dolmasının nasıl yapılacağını anlatıyordu. Nanette esmer güzeli bir kızdı. Siyah, yünlü kumaştan yapılmış ve vücuduna yapışan elbisesinin üzerine bir beyaz önlük geçirmişti. Thomas mutfak masasına kızın yanına oturmuştu. Albay Werther dışarıya çıkmıştı. Mutfak penceresinde demir parmaklıklar vardı. Nanette arada bir Thomas'a fazlasıyla yaklaşıyordu. Bazen çıplak kolu Thomas'ın yanağına değiyor, bazen yuvarlak kalçası genç adamın koluna dokunuyordu. Yurtsever bir Fransız kadını olarak Nanette Thomas'ın nereden geldiğini biliyordu. Thomas'a gelince yapılan bütün işkencelere ve çektiği sıkıntılara rağmen hala işe yarar bir erkek olduğunu gösteriyordu. Sonunda dayanamayarak ''Oh Nanette'' diye göğüs geçirdi. ''Buyurun efendim.'' ''Senden özür dilemeliyim. O kadar genç ve güzelsin ki normal şartlar altında imkanı yok senin yanında böyle duramazdım. Fakat ben artık mahvolmuş bir insanım.'' Nanette Thomas'a kaçamak bir öpücük verirken kızardı. Hafif bir sesle ''Zavallı Monsieur'' diye mırıldandı.
''Emniyet örgütüne sır vermektense ölümü yeğlediğinizi biliyorum. Hele o örgüt için çalışmayı kabul etmek diye bir şeyin sizin için söz konusu bile olamayacağını da biliyorum.''
''Evet.'' ''Peki ya Kanaris'in örgütü için çalışmaya ne dersiniz?''
Albay bir patlıcan daha aldı. ''Beni Ayher'in elinden nasıl kurtarabiliriz?''
''Kolay oldu. Burada iyi bir adamımız var. Yüzbaşı Brenner. Son haftalardaki direnmenizi, ondan önceki başarılarınızı incelediği gibi dikkatle de izlemiş. Bize haber verir vermez harekete geçtik.''
Üzerinde Gekados yazılı dosyayı işaret etti. ''Emniyet örgütünün elinden adam almak için kullanırız bu tür dosyaları. Eski casusluk olaylarını alır, bunları birleştirerek hayal ürünü yeni bir olay çıkarırız ortaya. Dosya tanzim eder, imzalar, damgalar, gerçek havası veririz. Sizin için de böyle bir dosya hazırladık. Nantes yakınlarında patlayıcı maddeler kullanılarak yapılan birkaç saldırıyı sizin hazırlayıp yönettiğinizi yazdık dosyaya. Uydurma tanıkların ifadelerini de ekledik.''
Nanette cordon bleu'yu getirdi.
Thomas'a şefkat dolu gözlerle baktı ve odadan çıkmadan önce önündeki eti rahat yiyebilmesi için küçük parçalara böldü. Albay Werther gülümsedi. Kalbini fethettiniz hemen. Evet, nerede kalmıştım? Dosyamız hazır olunca Ayher'e gidip Gekados işaretini gösterdim. Yani gizli ordu davası kelimelerinin baş harflerinin birleşmesinden meydana gelen sihirli kelimeyi. Canaris ve Himmler'in bu işle yakından ilgilendiklerini de laf arasında söyledim.
Ama neden? Benim için istiyorsunuz.
Yediğim en iyi cordon bleu. İşin doğrusu Lieven, sana ihtiyacımız var. Sadece senin gibi bir adamın çözebileceği bir sorunla karşı karşıyayız.
Gizli servislerden de, onlar hesabına çalışmaktan da, yaptıkları işlerden de nefret ederim ben. Chantal, Bastian ve diğerlerini düşününce kalbi sızladı bir an.
Saat daha 1:30. Tam 4'te Lutetia'da Amiral Canaris'le randevum var. Sizinle görüşmek istiyor. Eğer bizimle çalışmaya razı olursan seni emniyet örgütünün elinden kurtaracağız. Reddedersen Ayher'e teslim etmek zorunda kalacağız yine.
Thomas gözlerini albaya dikti. 5 saniye geçti böyle. Evet diye tekrar sordu albay.
Menü 2 Aralık 1942 Paris, patlıcan dolması, taze bezelyeli cordon bleu, crepe suzette. Thomas'ın şeytanın amirali ile yaptığı anlaşmaya bir hazırlık. Patlıcan dolması. İri ve sert patlıcanlar soyun, uzunlamasına yararak ikiye ayırın. Ortasındaki çekirdekleri ayıklayın ve içine bir miktar sığır ve domuz eti, bir soğan ve ıslatılmış bir kabuksuz sandviç ekmeği ile kıyma makinesinden geçirin. Meydana gelen bu kıymaya bir yumurta, tuz, biber, paprika, biraz ançuez ezmesi ilave edilip iyice yoğrulur ve patlıcanların içi bununla doldurulur. Bir sahanın dibine biraz et suyu konur ve patlıcanlar içine yerleştirilerek üzerlerine de rendelenmiş peynir ve tereyağı parçacıkları serpilir. Orta hararetteki ateşte yarım saat pişirilir. Taze bezelyeli cordon bleu. Körpe dana filetoları iyice dövüldükten sonra her birinin üzerine yarısını kaplayacak kadar jambon, onun da üzerine bir dilim gravyer peyniri konur. Böylece etlerin yarısı boş kalmış olur. Bu boş kalan yerlere yumurta akı sürülür, boş kalan yarı öbürünün üzerine katlanır. Uçları iyice birbirine yapıştırılır. Her bir parça sırasıyla un, tuz, biber, yumurta sarısı ve galeta ununda yuvarlanır. Etler altın sarısı bir renk alıncaya kadar bolca tereyağında kızartılır. Yanında garnitür olarak önceden haşlanmış ve üzerine de ince kıyılmış maydanoz serpilmiş bezelyelerle servis yapılır. Crepe suzette. Bolca gözleme hazırlanır ve kızartılır. Fakat gözlemeler süt yerine supla hazırlanır. Sofrada ispirit ocağının üzerinde bir miktar yağ ısıtılır ve içine bir portakal veya mandalinanın suyu rendelenmiş kabuğu ile birlikte konur. Biraz kirş veya maraşino, biraz curaçao ve şeker ilave edilip ısıtılır. Gözlemeler birer birer bu suya batırılır, ısındıktan sonra önceden ısıtılmış bir tabağa alınarak sarılıp bükülür ve derhal servis yapılır.
Üçüncü kısım. Düz takla diye haykırdı Adolf Wieselang.
Büyük bir jimnastik salonundaydılar. Thomas kendisine hocalık eden subayın talimatına uyarak ileri doğru bir takla attı.
''Ters takla!''
Thomas bunu da yaptı. Altısı Alman, ikisi Hintli, biri Norveçli, biri Ukraynalı, biri de İtalyan olmak üzere tam 11 kişi daha aynı hareketleri yapıyordu. Bulundukları yer Berlin'in 60 mil kadar kuzeybatısında Dosse Nehri kıyısında ve Wittstock köyü yakınındaydı. Binbaşı Bizelang'ın görevi paraşütçü yetiştirmekti. Aylardan Şubat, yıl ise 1943'tü. Hava kapalı ve gri renkteydi. Alçaktan uçan eğitim uçaklarının sesi hiç kesilmiyordu. Yemek ve barış aşığı, kadınları ve güzel olan her şeyi seven, şiddetten nefret eden, gizli servislerin en büyük düşmanı Thomas Lieven yine böyle bir servis adına çalışmayı kabullenmişti. Gestapo'nun eline tekrar düştüğü takdirde en iyi şartlar altında bile bir aydan fazla dayanamayacağını biliyordu. Hayatın en kötüsü bile en iyi ölümden daha iyiydi. Ama yine de Alman haber alma örgütünün şefi, beyaz saçlı Amiral Canaris ile Lutetia Oteli'nde karşılaştıkları zaman ilkelerine sadık kalarak hangi şartlar altında çalışabileceğini açık açık söylemişti.
Başka çarem olmadığı için sizin adınıza çalışmayı kabul ediyorum. Ne kimseyi öldürür, ne tehdit eder, ne işkence eder, ne de kaçırırım. Bana vermek istediğiniz iş bunları gerektirecekse Foch cephesine geri gönderilmeye razıyım.
Amiral başını salladı.
Her Lieven, sizden yapmanızı istediğim iş insan kanı dökülmesini önlemeyi hedef alıyor. Hem Alman hem de Fransızların hayatı kurtulacak. Bu mu sizin yapmak istediğiniz türden bir iş?
Din ve milliyet farkı gözetmeden her zaman insan hayatı kurtarmayı ilke edinmişimdir.
Fransız partizanların bizim için tehlikeli olan bazı gruplarını bertaraf etmemiz gerekiyor. Yeni kurulan güçlü bir mukavemet örgütünün Londra ile bağlantı kurmaya çalıştığını öğrendik bir adamımızdan. Bildiğiniz gibi İngiliz Savaş Bakanlığı Fransız mukavemet faaliyetlerini desteklediği gibi bunların faaliyetlerini de çoğu zaman bizzat yönetmekte. Bu grubun yeni bir radyo cihazına ve şifre defterine ihtiyacı varmış. İstediklerini onlara sizin götürmenizi istiyorum Herr Lieven.
Anlıyorum.
İngilizceniz de Fransızcanız da mükemmel. Yıllarca İngiltere'de yaşadınız. Bir İngiliz subayı gibi yanınızda radyo ile mukavemetçilerin bölgesine paraşütle atılacaksınız. Sizi oraya bir İngiliz uçağı götürecek. Sağlam olarak elimize geçen bir iki tane İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait uçak var. Bunlardan birini kullanacağız. Ama daha önceden bir paraşüt kursu görmeniz gerekecek.
Anlıyorum diye cevap verdi yine Thomas. Dördüncü kısım. Thomas Almanların Marsilya'yı işgal ettiklerini biliyor ve Chantal için endişe ediyordu. Hayatta mıydı acaba? Sınır dışı edilmiş, tutuklanmış, işkence görmüş de olabilirdi. Son birkaç hafta içerisinde çeşitli yollardan ona mesajlar yollamış fakat kendisi de sık sık adres değiştirdiğinden cevap almak mümkün olmamıştı. Geceleri sabahlara kadar uyku girmiyordu gözüne. İlk uçaktan atlayacakları günde önceki gece Bizelang hepsine vasiyetnamelerini hazırlamalarını ve bunları mühürleyerek bırakmalarını söyledi. Bütün eşyalarını da yola çıkacak gibi sarmışlardı. Bizelang, "Yarın kuyruğu titretirseniz hemen ailelerinize yollarız bunları," demişti. Bizelang aslında bu şekilde konuşarak öğrencilerinin morallerini ölçmek, sinir durumlarını anlamak istiyordu. Hepsi hemen harekete geçtiler. Yalnız bir tanesi kılını bile kıpırdatmadı. Bizelang haykırdı. "Sen 7 numara, senin vasiyetin nerede?"
Thomas kuzu gibi uysal uysal cevap verdi. "İhtiyacım yok. Sizin tarafınızdan yetiştirilmiş bir paraşütçü her atlayıştan yakasını sıyırır binbaşı."
Thomas ilk atlayışını başarıyla sonuçlandırdı. Hem de atlamadan hemen önce Bizelang'dan kıçına okkalı bir tekme yemiş olmasına rağmen. Beşinci kısım. Koğuşuna dönerken günlerden 27 Şubat'tı, gizli servis mensuplarının alanını hava kuvvetleri görevlilerininkinden ayıran dikenli telin yanından geçerken öbür taraftan birinin kendisine ıslık çaldığını fark etti.
"Hey, hey!
Ne var?
Bastia'nın tarif ettiği bir adama benziyorsun sen."
Ölü gibi yorgun olan Thomas'ın gözleri birden fal taşı gibi açıldı.
"Bastian mı? Senin adın Pierre Hunebel mi?"
"Evet, benim Pierre Hunebel. Duydun mu? Biliyor musun Chantal Tessier adında birini?"
"Tessier mi? Hayır, sadece Bastian Fabre'i tanırım. Bana 3 altın verip bu notu sana getirmemi istedi. Al, benim görmem gerekenler var."
Thomas zarfı aldı, hemen yere çöktü. Zarfı açıp mektubu okumaya başladığında kalbi küt küt atıyordu. "Marsilya, 5 Şubat 43. Aziz dostum Pierre, bu mektuba nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Belki hiçbir zaman eline geçmeyebilir. Geçen haftalarda üniformalı bir heriften senin Almanların eline düştüğünü öğrendim. Bu adam hem mukavemetçiler hem de Almanlar hesabına çalıştığı için senin başına gelenleri öğrenmiş. Başına gelenleri genel çizgileriyle anlattı bana. Almanlar arasında da el değiştirmişsin. Nasıl becerdin hayret? Şu anda da Berlin civarında bir kampta paraşütçü olarak yetiştiriliyormuşsun. Bundan daha gülünç, daha acı bir şey olamaz dünyada. Sen bir Alman paraşütçüsü. Chantal senden 2 mektup aldı. Güvendiğimiz kimse olmadığı için cevap yazamadık. Burada olanları yazıp seni üzmek istemezdim ama mecburum. Ayın 24'ünde Alman genel karargahı eski mahallenin ortadan kaldırılmasını istedi. Bizim bölgeden tam 6000 kişi tevkif ettiler. Çoğunu tanırsın. 1000'e yakın bar ve benzeri yeri kapattılar. Eşyalarımızı alıp oradan çıkmamız için sadece 4 saat mühlet verdiler. Chantal, İhtiyar, Nallı ve ben sonuna kadar dayandık. Seni Gestapo'ya satan keli arıyorduk her yanda. O gün Mazeno Caddesi'nde saklandığı yerin karşısındaki bir evin girişinde pusu kurduk. Evinin mahzeninde gizlendiğini biliyordu Chantal. Nasıl olsa evleri dinamitlemeye başladıklarında çıkmak zorunda kalacaktı. Orada saatlerce bekledik, her taraf toz ve duman kaplıydı. Korkunç bir görüntüydü. Evler birbiri ardından havaya uçuyor, adamlar, kadınlar, çocuklar bağırıyor, ağlıyorlardı. Altıncı kısım. Hava kararmaya başlayınca yanan evlerin kızıllığı vahşi bir görüntü çıkardı ortaya. Şantal bir kapı aralığında durmuş, gözlerini bir noktaya dikmiş, kıpırdamadan seyrediyordu. Üzerinde dar pantolon, deri ceket ve bir de kırmızı eşarp vardı. Ceketinin altında bir makineli tabanca gizliydi. Bir ev daha uçtu, çığlıklar, Almanca küfürler, bağırışmalar ve yaklaşan çizme sesleri duyuldu. Bastian Şantal'ı razı etmeye çalışıyordu. ''Tanrı aşkına Şantal, gidelim. Bir iki dakika sonra burada olacak Almanlar. Bizim silahlı olduğumuzu görürlerse...'' Hiddetle başını salladı. ''Siz gidin, ben burada kalıyorum. Kel'in buralarda bir yerde saklandığını biliyorum. Nasıl olsa dışarı çıkacak domuz. Hayatta yapacağım en son hareket olacağını bilsem bile bu herifi temizlemeden rahat edemeyeceğim.'' Bastian birden aykırdı, işte orada. Dante Villefort ya da bilinen adıyla Kel, yanında iki adamı olduğu halde kapıda belirmişti. Üzerinde kürk ceket, adamlarında ise dik yakalı kazaklar vardı. Onların hemen yanında Ivo'nun çetesine mensup kadınlar yarı çıplak bir halde Alman askerleri tarafından sürüklenerek götürülüyorlardı. Bastian silahını Kel'e doğrulttu ama Şantal engel oldu hemen. ''Dur, kızlardan birini vurabilirsin.'' Ondan sonra her şey son derece hızlı olup bitti. Dante Villefort askerlerden birine doğru atıldı. Paris Gestapo örgütünden Ayher tarafından imzalanmış bir kimlik kartını askerin burnuna uzattı. Ve sonra Şantal, Bastian ve Nallı'nın gizlenmekte oldukları kapıyı işaret ederek hızlı hızlı bir şeyler söyledi. Şantal elindeki makineliği doğrulttu fakat Kel'in önünde kızlardan biri olduğu için bir an durakladı. Bu duraklaması Şantal'ın hayatına mal oldu. Kel bir anda durumu görmüş, silahını çekip ateşlemişti. Şantal hiç ses çıkarmadan yığıldı. Üzerindeki deri ceket kandan kıpkırmızı kesilmişti. Nallı Bastian'ı yakaladı hemen. ''Çabuk duvardan atla!'' Bastian her saniyenin değerli olduğunu biliyordu. Döndü, Villefort'a iki el ateş etti. Korsikalı'nın fare gibi bir ses çıkararak sol kolunu tuttuğunu ve sendelediğini gördü ancak. Sonra koşarak oradan uzaklaştılar. Eski mahallenin içini karış karış biliyorlardı. Duvarlardan atlayıp açık lağıma girdiler ve oradan uzaklaştılar. 7. Kısım. Bastian'ın mektubu devam ediyordu. ''Eski lağıma girip hayatımızı kurtardık.'' Mektup Thomas'ın parmaklarının arasından kaydı. Güneş yavaş yavaş kayboluyordu. Thomas gözlerinde biriken yaşları elinin tersiyle sildi. Sonra mektubu yerden aldı, devam etti okumaya. ''Montpellier'de saklanıyorum. Yolun buralara düşerse Napolyon Bulvarı'nda 12 numarada Madame Duval'e git. Beni onun aracılığıyla bulabilirsin.'' ''Eski dostum Pierre, sevgili Şantal'ımız hayatta değil artık. Birbirinizi ne kadar sevdiğinizi bildiğim için çok acı çekeceğini tahmin edebiliyorum. Bir ara seninle evlenmeyi bile kafasına koymuştu. Hayatta en sevdiği varlık sendin. Hayat dediğim bir pislik zaten. Bir daha görüşüp görüşmeyeceğimizi bilemem. Daha fazla yazamayacağım. Her zaman talihin açık olsun. Bastian.'' Hava iyice kararmıştı. Thomas bir taşın üzerinde kas katı kesilmiş oturuyordu. Çok soğuk olduğu halde hissetmiyordu soğuğu. Yaşlar artık yanaklarından aşağı süzülüyordu. Ölmüştü. Şantal ölmüştü. Başını elleri arasına aldı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözlerinin önünden gitmiyordu bir türlü yüzü. Yalnız yüzü mü? Gülüşü, sevişmesi, dostluğu, her şeyi. Yok olan sevgilisini düşünerek Thomas o gece saatlerce ağladı. 8. Kısım. 4 Nisan 1943 gece yarısı. Blenheim tipi bir İngiliz uçağı Limoges ile Clermont-Ferrand arasındaki ormanla kaplı ıssız arazinin 250 metre yüksekliğinde uçuyordu. Yerde iki ateş yanmıştı. Bunu kırmızı bir ışık ve el fenerinin beyaz huzmesi izledi. Beklenen işaretti bu. Uçağın kontrol bölümünde Alman Hava Kuvvetleri'nden iki pilotla bir telsizci oturuyordu. Bunların arkasında İngiltere'de dikilmiş kahverengi giysisi ve yine İngiliz malı paraşütü ile üçüncü bir kişi vardı. Üzerinde Robert Almond Everett adına düzenlenmiş bir İngiliz pasaportu, bir İngiliz yüzbaşısı kimlik kartı, İngiliz sigaraları, İngiliz ordusunda kullanılan ilaçlarla biraz bir İngiliz havası vermişti. Baş pilot başını ona doğru çevirip salladı. Thomas saatini çıkarıp baktı. 12:28 geçiyordu tam. Önce telsizcinin yardımıyla paraşüte bağlı malzeme sandığını boşluğa yuvarladılar. Sonra Thomas öğretildiği gibi vücudunu hafifçe büktü. O arada aklında Şantal vardı. Bu işten sağ salim kurtulursa Villefort ile nasıl hesaplaşacağını düşünüyordu. Şantal'ın intikamı mutlaka alınacaktı. Yüksek sesle aykırdı. ''Seni seviyorum Şantal.'' Kollarını yana açıp boşluğa, karanlığa fırlattı kendini. Boşlukta süzülürken nasıl olup da yine bu pis işlere karıştığına ayıflanıyor, bir yandan da Alman haber alma servisinin kendisini İngiliz subayı olarak gösterebilmek için yaptığı numaraların ne kadar aptalca şeyler olduğunu düşünüyordu. Düşünürken yüzüstü yere iniverdi ama yere inerken de Almanca değil İngilizce küfretmeyi ihmal etmedi. Yavaş yavaş doğruldu, önünde elleri fenerli 4 kişi kendisini bekliyordu. Rüzgar ceketleri giymiş 3 adam ve 1 kadın. Kadın genç ve güzeldi. Elmacık kemikleri çıkık, saçları düz ve uzundu. Gözleri ve ağzı mükemmeldi. Adamlardan biri kısa boylu şişmandı, diğeri ince ve uzun, üçüncüsü ise taş devrinden kalma bir tipti. Kısa boylusu İngilizce sordu Thomas'a, "Kaynanamın bahçesinde kaç tavşan var?" Thomas tam bir Oxford ağzıyla cevap verdi. 2 beyaz, 11 siyah ve 1 de boz. Yakında Fernandel'e gitmeleri gerekiyor. Berberleri bir süredir bekliyor onları. Çaykoski'yi sever misiniz diye Fransızca sordu sarışın kadın. Gözleri ve dişleri alevlerin ışığında parlıyordu. Elinde büyükçe bir tabanca vardı. Albay Werther'in öğrettiği cümleyi yine kararlaştırıldığı gibi İngilizceye çalan Fransızca konuşarak cevaplandırdı Thomas. Chopin'i tercih ederim. Bu cevap sarışını tahmin etmişti. Silahını cebine koydu. ''Kağıtlarınızı görebilir miyiz?'' Thomas kağıtlarını verdi. İnce uzun boylusu otoriter bir sesle konuştu. ''Tamam, lüzum yok buna. Hoş geldiniz Yüzbaşı Everett.'' Hepsi hararetle elini sıktılar Thomas'ın. Thomas hayretler içindeydi. Her şey son derece kolay olup bitmişti. ''Londra borsasında bir kere olsun böyle aptalca oyunlar oynamaya kalksam, ertesi gün iflas ederim herhalde.'' diye düşündü. 9. Kısım. Alman gizli servisi Greutze Vadisi'nin ormanlık bölgesinde yeni ve güçlü bir partizan grubunun örgütlendiğini haber almıştı. Gargiles'in güneyindeki küçük köyün adını almıştı bu grup, Grozand grubu. Grubun elemanları Londra ile bağlantı kurup Almanlara karşı mukavemet hareketlerinde İngilizlerin yardımcı olmasını istemeye karar vermişlerdi. Bölge birçok önemli yollar, demir yolları ve elektrik santrallarıyla kaplı ve kontrol edilmesi çok zor bir yapıdaydı. Kayalık tepeler, sık ağaçlar ve dimdik yarlar Almanlar için büyük bir engel teşkil ediyordu. Bu nedenle grubun faaliyetlerinin ne pahasına olursa olsun durdurulması gerekliydi. Yeni grubun Limoges'daki başka bir partizan grubu ile yakın ilişkisi vardı. Londra'ya isteklerinin bildirilmesi için onların telsizinden faydalanmayı düşünmüşler, fakat Almanlar hesabına çalışan telsizci mesajı Londra yerine Berlin'e yollamış ve bu işin planlanmasını sağlamıştı. Berlin'den gelen talimatı da Londra'dan geliyormuş gibi göstermek çok kolay olmuştu bu hain için. ''Radyo cihazı nerede?'' diye sordu hemen Thomas. ''Aldık ve sakladık.'' Sarışın gözlerini bir türlü Thomas'tan ayıramıyordu. ''İzin verirseniz arkadaşlarımı tanıtayım size. Küçük şişman adamın adı Robert Cassier'ydi. Crozan Belediye Başkanı'ydı. Uzun boylu, sert bakışlısı ise sabık teğmen Bellacourt. Gargiles'te çanakçılık yapan dev yapılı üçüncü adamın adı ise Emil Ruf. O Hitler denen namussuzun hesabı görülmeden saçlarımı kesmeyeceğime and içtim. Bir mağara adamını andırıyor Emil. Fazla hayale kapılmasak iyi olur Monsieur Ruf. Bu gidişle siz daha 1-2 yıl berbere gidemeyeceksiniz herhalde. Sonra sarışına döndü. Ya siz matmazel? Ivan Döşam. Profesör Debuş'un asistanıyım. Debuş mu? Meşhur fizikçi Debuş mu? Herhalde İngiltere'de de tanınıyor diye iftiharla konuştu Ivan. İngiltere'den değil Almanya'dan biliyordu Debuş'u Thomas. Ama bunu söylemedi tabii. Fazla meraklı görünmemeye çalışarak sordu. Profesörün Strasbourg Üniversitesi'nde hocalık yapmakta olduğunu sanıyordum. Sabık teğmen Bellacourt lafa karıştı. Strasbourg Üniversitesi'nin Clermont-Ferrand'a nakledildiğini bilmiyor musunuz yüzbaşı? Soğuk bir sesle cevap verdi. Benim öğrenimim mükemmel olmadığı için bu tür hatalarımı mazur görün. Rahatsız edici bir sessizlik oldu bir süre. Thomas açık vermemesi gerektiğini biliyordu. Sert bir sesle hadi vakit kaybetmeyelim, ne yapacaksak yapalım dedi. Bellacourt karşılık verdi yine. Profesör Gargiles'teki değirmende bekliyor sizi. Grubun telsizcisi kim diye sordu Thomas. Benim. Sarışın kadındı cevap veren. 21. ayrımın sonu. Sayfa 267.